İyi akşamlar. Bakış açısına hoş geldiniz. Dünya gündemindeki önemli konuları ele aldığımız programımızın bu haftaki konusu Twitter.
Türkiye'de Twitter sosyal paylaşım sitesine erişimin geçici olarak engellenmesi bütün dünyada geniş yankı buldu. Bu kısa süreli engelleme, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük karşıtı bir tavır içine girdiği yorumlarına yol açtı.
Türkiye'de Twitter sosyal paylaşım sitesine erişimin engellenmesi bütün dünyada geniş yankı buldu. Bu engelleme, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük karşıtı bir tavır içine girdiği yorumlarına yol açtı. Peki, Avrupa Birliği'ne girmeye hazırlanan ve ardı ardına demokratik reformlar yapan Türkiye gibi bir ülkede neden böyle bir yasaklama gündeme geldi? Bu yasağın hukuki gerekçesi, çerçevesi ve amacı neydi? Neden sadece hukuk dışı içerikler değil de tüm site engellendi? Twitter'ı bu denli önemli kılan ve adeta özgürlüğün sembolü haline getiren özellikler neler? İşte tüm bu soruların yanıtlarını programımızda bulacaksınız. Bakış açısı Twitter dosyası başlıyor. Bu akşamki program özetimiz şu şekilde. Öncelikle künye ile Twitter hakkında genel bilgiler vereceğiz. Zaman tüneli başlığımızda Twitter'ın geçmiş ve güncel bazı istatistiklerini aktaracağız. Güncel durum raporunda Twitter'a erişimin engellenmesini her yönden ele alacağız. Ve son olarak perde arkasında bu engellemenin nedenlerini ve haklılığını sorgulayacağız. Twitter künyesi ilk başlığımız. Hemen kısaca bazı bilgiler verelim Twitter hakkında. Twitter 2006 yılında Jack Dorsey, Evan Williams, Bill Stone ve Noel Glass tarafından geliştirildi. Şirketin şimdiki ana merkezi Amerika'nın San Francisco şehrinde bulunuyor. Amerika hariç 14 ülkede de şirketin ofisi var. Şirketin en önemli gelir kaynağı ise reklamlar. Ekranda da görüyoruz. Bu reklam gelirlerinin %65'i mobilden geliyor ve bu yaklaşık 300 milyar tweet demek. Twitter geçtiğimiz 8 yıl içinde sosyal medyanın en popüler araçlarından biri oldu. Şu anda dünya genelinde 35 dilde kullanılıyor. İstatistiklerimize devam edelim. Twitter'ın günlük aktif kullanıcı sayısı 100 milyon kişi ve aylık aktif kullanıcıya baktığımızda 218 milyon civarında bir rakam görüyoruz. Şirketin gelirlerine baktığımız zaman ise 2010 yılında 28.3 milyon dolarla başlamış. 2012 yılında keskin bir artış var, 216 milyon dolara kadar yükselmiş. Ve 2013'ün ilk yarısında 273 milyon dolar gelir elde etmiş şirket. Bu dev sosyal medya aracı birçok farklı alanda kullanılıyor. Örneğin anlık haberleşme, siyaset, reklam, yönetim, pazarlama, ticaret bunlardan öne çıkanları. Künye bölümümüzü burada tamamlıyoruz. Gelin şimdi Twitter'ın zaman tünelinde bir yolculuğa çıkalım. Twitter sadece anlık haberleşme aracı olarak kullanılmakla kalmadı. Siyasette de oldukça etkili bir araç haline geldi. 2008'deki Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde özellikle Barack Obama tarafından sıklıkla kullanıldı. Türkiye'de de son yerel seçimlerde oldukça yararlanıldı. Bununla ilgili istatistiklerimiz var. Hemen onlara bakalım. Ülkemizdeki siyasi partilerin de oldukça kullandığı bir sosyal medya aracı. Ve partilerin Twitter karnesine baktığımız zaman AK Parti'nin birçok alanda ön planda olduğunu görüyoruz. Milletvekilleri sayısı açısından bakıldığında AK Parti'nin 168 milletvekili Twitter'a aktif olarak kullanılıyor. Ve vekil başına düşen ortalama tweetlere baktığımız zaman AK Parti'nin 1500 gibi bir rakamı var. Partilere göre toplam tweet sayısına bakıldığında yine AK Parti'nin 252.611 toplam tweeti var 2013 yılı içerisinde. Devam edelim istatistiklerimize. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Twitter kullanan toplam milletvekili sayısı 301 kişi. Ve takipçi sayılarına göre dağılıma bakıldığında yine AK Parti önde 164'te. Vekil başına düşen takipçi sayısı 35.895. Ve vekillerin bugüne kadar atmış oldukları toplam tweet 450 bin civarında. Bir sonraki resmimizde yine devam edelim istatistiklere. Evet, burada da vekil başına düşen takipçi sayıları ve partilere göre vekillerin toplam takip ettiği kişi sayılarını görüyoruz. Yine burada AK Parti öne çıkıyor. Şimdi Türkiye'nin 2013 yılındaki istatistiklerine bir göz atalım. Evet, Türkiye'de 2013 yılında toplam kullanıcı 9.6 milyon olarak gözüküyor ve bunların aktif olarak kullananları 6.2 milyon. aylık 6.2 milyon, haftalık 4.3 milyon. Tabii bu rakamlar Twitter'a gelen engellemeden önceki rakamlar. Engellemeden sonra bu rakamlar bir miktar düştü. Günde 8 milyon tweet atılmış 2013 yılı içerisinde Türkiye'de ve saniyede 92 tweet'e denk geliyor bu rakamlar. Evet, zaman tüneli başlığımızı burada noktalıyoruz. Şimdi güncel durum raporu ile programımıza devam ediyoruz. Bu başlığımızda şu 4 konuyu aydınlatmaya çalışacağız. Yeni internet yasası neleri kapsıyor? Twitter yasağı neden getirildi? Twitter yasağı ne kadar etkili oldu? Ve kitlesel olaylarda Twitter'ın etkisi nedir? Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde Twitter erişiminin engellenmesi tüm dünyada geniş yankı uyandırdı demiştik. Peki Twitter'ın yasaklanma sebebi neydi? Tüm bu süreç nasıl başladı? Bu sorulara açıklık getirelim şimdi. Aslında bu olaylar yeni çıkan internet yasasını da kapsıyor. İsterseniz önce bu konuyla ilgili bilgi verelim. İşte internet yasasının ilgili maddeleri. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na doğrudan engelleme yetkisi verildi. Anahtar kelimelerle uygunsuz içerik belirlenip sayfa kaldırılabiliyor. Sansür URL adresi tabanlı yapılabiliyor. Yani yalnızca zararlı içeriğin olduğu kısım çıkarılıyor. Yer sağlayıcı yurt dışındaysa bile erişim engellenebiliyor. DNS değiştirerek bir siteye girilemiyor. Her kullanıcının internetteki faaliyeti kayda alınarak 1-2 sene saklanıyor. Bu hukuk işlemler için. İnternetteki içerikler sayfa bazında da engellenebiliyor. Evet, yeni yasanın getirdikleri bunlardı. Bu yasayla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na verilen yetki sayesinde Twitter engellendi. Bununla ilgili 4 farklı koruma tedbiri kararı var. 3'ü Sulh Ceza Mahkemesi'nden, biri ise Asli Hukuk Mahkemesi'nden alındı. Bu kararlar kapatmanın hakaret suçlarından olduğunu gösteriyor. Gerekçe olarak da Binali Yıldırım'ın başvurusu gösteriliyor. Bu başvuru Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından sonuca bağlanmıştı. Ve Twitter'ın kapatılmasına yönelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'ndan da bu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılmıştı. O açıklama şöyleydi. Yurt dışı merkezli söz konusu internet sitesi Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin vermiş olduğu kararları yok saymıştır. Bu nedenle vatandaşlarımızın ileride telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerinin önlenmesi için başka bir seçenek kalmadığından mahkeme kararları doğrultusunda Twitter'a erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, hukuk devleti ilkesi çerçevesinde mahkeme kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Yurt dışı merkezli söz konusu internet sitesi, Türk mahkemelerinin kararlarına uyarak hukuka aykırı içerikleri çıkardığı takdirde tedbir amaçlı uygulanan erişimin engellenmesine son verilecektir. Evet, getirilen bu engelleme özellikle Avrupa Birliği'nin büyük tepkisini çekti. Çünkü iletişim ve iletişim araçlarını seçme özgürlüğü temel bir Avrupa Birliği değeri. Şimdiye kadar Avrupa Birliği'ne girme yolunda önemli atılımlarda bulunmuş Türkiye'nin bu yasağı anlaşılamadı. Gelen eleştiriler Türkiye'nin Kuzey Kore ve Çin ile karşılaştırılmasına kadar gitti. Peki, Türkiye gerçekten internet konusunda yasakçı bir ülke mi? Gelin bu soruların cevabını istatistiklerle görelim. Türkiye, Avrupa'da interneti en yoğun kullanan 3. ülke. Türkiye Twitter kullanımında da Avrupa'da 1. dünyada ise 8. Dünyanın ortalama en hızlı 61. internet erişimine sahip. Ülkedeki ortalama hız 3,1 megabit. Bu rakam dünya ortalaması ile birebir aynı. İnternet abone sayısı 20 milyondan 35 milyonlara ulaştı. Görüldüğü gibi Türkiye'de oldukça yoğun bir internet kullanımı var. İnternet hizmetleri dünya standartlarında. Hatta geçtiğimiz günlerde İstanbul'da başlayan yeni bir uygulamayla şehrin pek çok kalabalık bölgesinde ücretsiz internet erişimi dahi sağlandı. Peki Twitter yasağı ne kadar etkili oldu? Bu engelleme bazı sebepler doğrultusunda uygulandı, evet. Ancak gerçekten etkili oldu mu? Twitter'a erişim yasağı getirilen 20 Mart gecesi görülmemiş bir tweet trafiği yaşandı. Twitter kullanıcıları çeşitli yöntemleri kullanarak Twitter'a erişimi sağladılar. İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi Türkiye'de 3 saat içerisinde 2,5 milyona yakın tweet gönderildiğini açıkladı. Bu dakikada 17 bin tweet anlamına geliyor. Böylece Türkiye'nin tweet rekoru da kırılmış oldu. Yasaklandığı gece kullanım %138 arttı. Bu farkı daha iyi anlamak için ekrandaki grafiğimize bir bakalım. Ekranda yasaklanmadan önce Twitter atılan tweetler kırmızı ile boyanmış ve yasaklandıktan sonra atılan tweetler ise mavi ile boyanmış olarak gözüküyor. Ve 20 Mart saat 16'ya kadar atılan toplam tweetler 8 milyonken
yasak başladıktan sonra 21 Mart'ta saat 16'ya kadar atılan toplam tweetler 10 milyona kadar çıkmış durumda. Guardian, Twitter is blocked in Turkey, yani Twitter Türkiye'de engellendi etiketi, Twitter'da küresel düzeyde en çok tartışılan konu olduğunu belirtti. Twitter yasağının hemen sonrasında ise Google harekete geçin platformu ile çağrı yaptı. Bu platform herkesin internetle ilgili özgürlüklerini savunuyor. Peki, kitlesel olaylarda Twitter'ın etkisi ne? Yakın zamanda dünyanın pek çok yerinde yaşanan sokak hareketlerine şahit olduk. Bu olaylarda da sosyal medyanın etkisi oldukça fazlaydı. Colorado Üniversitesi'nden Kate Starbird ve Lacia Pellon'un hazırladığı rapora göre kitlesel gösterilere artık insanlar bildiri ve afişlerle toplanmıyor. Artık insanlar sosyal medya sayesinde toplanıyorlar. Olaylar internet üzerinden anlık olarak yayılıyor ve çok daha fazla insanın haberi oluyor. Bu olaylarda özellikle Twitter aktif rol oynuyor. Şimdi bazı istatistiklerle Twitter'ın kitlesel olaylarda nasıl bir etki meydana getirdiğini görelim. İlk olarak Tahrir Meydanı direnişini ele alacağız. Tahrir Meydanı direnişini 25 Ocak ve 11 Şubat 2011 tarihleri arasında 18 günlük bir dilimde incelemek gerekiyor. Çünkü sosyal medya etkisi bu 18 günlük dilimde ortaya çıkıyor. Ve ekranda da gördüğünüz üzere bu 18 günlük dilim içerisinde Egypt etiketi en çok tweet atılan 1 milyon 400 bin tane tweetle en çok tweet atılan başlık durumunda ve yine arkasından January 25 etiketi 1 milyon 200 bin tweetle onu izliyor. Şimdi göstereceğimiz grafik 1 Ocak 30 Mart 2011 tarihleri arasını kapsıyor. Ve Orta Doğu ve Arap Dünyası ülkelerinde atılan tweet sayılarını göreceğiz. Bu tarihler arasında Mısır'da büyük olaylar olmuştu ve sonrasında Hüsnü Mübarek rejimi devrilmişti. Yine Türkiye 4 milyon 680 bin tweetle bu tarihler arasında da 1. sırada yer alıyor. Evet, o zaman meydana gelen halk ayaklanmalarında da hükümetler Facebook ve Twitter'ı engellemişti. Ancak tıpkı şu anda Türkiye'de olduğu gibi yasağa delen uygulamalar o zaman da kullanıldı. Bunun sayesinde Tunus ve Mısır'da milyonlarca kişi Facebook ve Twitter'a erişim sağladı. Böylece Arap Baharı'nın bir vesilesi oldu bu Twitter olayları. Sırada ülkemizdeki gezi olaylarına ait sosyal medya istatistikleri var. Şimdi onlara bir göz atalım. Türkiye'deki aktif Twitter kullanıcı sayısı olayların başladığı tarih olan 29 Mayıs tarihinde 1 milyon 800 bin kişi civarındayken 10 Haziran itibariyle 9,5 milyona kadar ulaşmış durumda. Ve olayların hızlandığı 31 Mayıs gecesi büyük kitlesel olaylar olmuştu bu tarihte. Sosyal medya verilerinde de bunu gözlemlemek mümkün. 1 Haziran tarihinde atılan tweetler tavan yapmış durumda. Twitter sadece kitlesel olaylar için değil, aynı zamanda kitlesel bir tepki ortaya koymak için de kullanılıyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesi Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasıyla gerçekleşti. Bu olay Türkiye'de de büyük tepkiyle karşılandı. İnsanlar tepkilerini en iyi ifade etmek için tercih ettikleri araç da Twitter'dı. Şimdi bir başka istatistiğimiz var. 1 Ağustos-2 Eylül 2013 tarihleri arasında ülkemizde atılan tweetlere göre ortaya çıkarılmış bir istatistik bu. Suriye konusuyla ilgili atılan toplam tweet 35 milyona kadar varmış. 4 milyon tekil kullanıcıdan. Ve en çok kullanılan hashtagler, etiketlere baktığımız zaman Suriye, Başbakan, Esed, Reyhanlı gibi sıralanıyor. Ve en çok katılım gerçekleştiren şehirlere bakıldığında İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Adana gözüküyor. Görüldüğü gibi Twitter hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Her türlü sosyal, siyasal ve ekonomik faaliyette en çok tercih edilen sosyal medya araçlarından bir tanesi. İnsanların özgürce görüşlerini paylaşabildiği, sesini duyurabildiği bir platform. Peki, böyle özgür bir platformun erişimi neden engellendi? Bu yasanın altında hangi etkenler vardı? Getirilen yasak haklı bir karar mıydı? Sıradaki bölümümüz olan perde arkasında bunları inceleyeceğiz. Evet, perde arkası başlığımızda Twitter yasağını 4 faktör açısından ele alacağız. Bu faktörler Türkiye'de ofisinin olmayışı Twitter'ın, ülkeler arası çifte standart uygulanması, kişilik haklarının zedelenmesi ve yasakların toplum üzerindeki etkisi. Bilindiği gibi Twitter üzerinden çok sayıda hakaret ediliyor. Birçok insan mağdur oluyor ve şikayette bulunmak istiyor. Ancak Twitter'ın Türkiye'de bir ofisi yok. Ofis açma işinin altında yatan en büyük etken de Twitter'ın ülkemize vergi ödemekten kaçınması. Daha önce de söylemiştik, Türkiye'den 45 milyon dolara yakın bir reklam geliri elde etmişti 2010 yılında Twitter. Ve 2013 yılında bu rakam toplam reklam geliri $400 milyon seviyesindeydi. Ancak Twitter tek bir kuruş bile vergi ödemedi. Ankara ise uzun süredir Twitter yönetiminden Türkiye'de ofis açmalarını istiyor. Yıllardır süren taleplere rağmen halen muhatap bulunamıyor. Peki bu durumda mağdur kişi ne yapıyor? Öncelikle Türk mahkemelerine şikayette bulunuyor. Çıkan kararlar da San Francisco'daki Twitter ana merkezine gönderiliyor. Ancak şu ana kadar mahkeme kararlarının tamamı yok sayıldı. Bu yüzden de mağduriyet engellenemiyor. Hakaretlerin ve uygunsuz içeriklerin devamı geliyor. Abdullah Gül de Twitter'ın Türkiye'de ofisinin olmayışıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı.
Zaman zaman tabii ki bu tip büyük iletişim platformlarıyla problemler çıkabiliyor. Bu sadece Türkiye'yi değil, başka ülkeleri de ilgilendiriyor. YouTube olabilir, Google olabilir, Twitter veya başkaları. Onun için aslında problemler çıkmadan bu büyük iletişim şirketleriyle çok sağlıklı diyaloglar ve iyi kanallar kurmak gerekiyor bugün. Bunlar yapılırsa ortaya çıkan problemler daha kolay çözülebiliyor. Bazen tabii ki haklı gerçekten talepler söz konusu oluyor. Bunların hemen yerinde giderilmesi için de işte bu kanallara ihtiyaç var. Bu noktada biraz eksikliğimizin olduğu da gözüktü.
Gerçekten de tedbir olarak alınan yasaktan sonra Twitter yetkilileri harekete geçti. Mahkeme kararları hızla yürürlüğe konulmaya başlandı. Türkiye'de bir temsilci avukat ile anlaşıldı. Evet, ikinci faktörümüz çifte standart. Bahsettiğimiz durum yalnızca Türkiye için geçerli. Twitter kullanımında Avrupa'da 1., dünyada 8. durumda olan Türkiye'ye Twitter tarafından çifte standart uygulanıyor. Çünkü diğer ülkelerde Twitter'ın bayilikleri ve legal temsilcilikleri var. Hemen her ülkenin mahkeme kararı da Twitter tarafından uygulamaya geçiriliyor. Böyle bir sosyal medya devinin ayrımcı bir politika izlemesi doğru değil. Her ülkeye aynı hukuki yöntemleri uygulamak zorunda. Bir ülkenin mahkemelerinden çıkan kararları uygulamaya geçiriyorsa diğer ülkelere de aynısını yapmalı. Ve bunları da işin boyutu yasaklamaya geldiği için zoraki yapmamalı. Genel prosedür bu şekilde olmalı. Hiçbir ülkenin vatandaşı mağdur duruma düşmemeli. Nasıl ki birine hakaret etmek gerçek hayatta yasaksa sanal alemde de böyle olmalı. Eğer buna karşı hukuki çözümler getirilemezse kişilik hakları zedelenir. Özel hayatın gizliliği de ihlal edilir. Dolayısıyla Twitter'ın Türk mahkemelerinin bağlayıcı kararlarını uygulaması gerekir. Hakarete ve karalamaya karşı tedbir alması gerekir. Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler de bu konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı.
Bildiğiniz gibi son zamanlarda bir takım sistematik saldırılar var. Bazı kişilik haklarına ihlal var. Dolayısıyla bazı şahıslar mahkemelere gitmişler ve karar getirmişler mahkeme kararı neticesinde. Bu Twitter'a bildirilmesine rağmen Twitter iletişimi engellemediği için o ilgili görüntüleri veya kayıtları kaldırmadığından dolayı Türkiye Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı böyle bir tedbire başvurmuş durumda şu an itibariyle.
Şimdiye kadar bahsettiğimiz sebepler oldukça büyük haklılığa sahip. Ancak yine de yasaklamalar haklı bir karar olamaz. Güncel durum raporumuzda gerek ülkemizdeki gerek Arap Baharı'ndaki yasaklarda bunun etkili bir yöntem olmadığını istatistiklerle göstermiştik. Getirilen yasaklar daima halkın tepkisini çekiyor. İnsanlar fikirlerini rahatça ifade edemeyeceklerini düşünüyorlar. Özgürlüklerinin kısıtlandığını ve baskılandıklarını hissediyorlar. Toplumda bir gerginlik oluşuyor ve tepkilerini ortaya koymak istiyor insanlar. Bunun için de yasağa delen uygulamalara yöneliyorlar. İşte bu nedenle geçici de olsa yasaklamaların getirilmesi toplumun huzuru için doğru olmuyor. İnsanlar doğruları ancak özgür bir ortamda görebiliyorlar. Eğer özgürlüklerine karşı bir yaptırım görürlerse kolaylıkla öfkeye kapılıp yanlış kararlar verebiliyorlar. Yasaklamanın mümkün olmayacağına dair diğer bir nokta daha var. Sosyal medya özellikle son 3 yılda Türkiye'de ekonomisinin çok önemli bir parçası hale geldi. Bankalar, işletmeler, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor. Hem kendi iletişim stratejileri hem çeşitli operasyonlar için. Yani sosyal medya büyük bir para kaynağı. Bu da Twitter'ın yasaklanmasını zorlaştırıyor.
Twitter'daki yasaklama elbette geçici bir tedbirdi. Twitter'ın çifte standart uygulamasına bir ders verme amacı taşıyordu. Vatandaşların kişilik hakları zedeleniyor ve Twitter buna kayıtsız kalıyordu. Türkiye bu konuda tepkisini açıkça gösterdi. Twitter yetkilileri de olumlu adımlar atmak zorunda kaldı. sonunda da Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararla Twitter tekrar erişime açıldı. Fakat geçici bile olsa yasak fikri Türkiye'nin demokratik düzeyine yakışmıyor. Dolayısıyla sorunları kısıtlamalarla çözmek bir seçenek olmamalı. Daima özgürlükten yana olunmalı.
Kur'an bakış açısının temelinde de bu anlayış var. İslam dini her türlü baskıyı ve yasaklamayı reddediyor. Arap suresinin 157. ayetinde Allah, Kur'an'ın insanlar üzerindeki ağır yükleri ve zincirleri indirdiğini bildiriyor. Dolayısıyla din insanları baskılardan kurtarıyor, İslam ifade alanında insanlara kesin ve açık bir dille tam bir özgürlük sunuyor. Hiç kimse bir diğerinin fikirlerinin açıklanmasını yasaklayamaz. Bu, İslam ahlakına uygun olmaz. Ancak elbette ki fikir hürriyeti hiç kimseye bir başkasına hakaret etme özgürlüğü vermez. Bu noktaya gelindiği andan itibaren hukuk devreye girer ve kanunların gereği uygulanır. Hiç kimse kendisine hakaret edildiğinde buna sessiz kalmaz. Hukuki yollarla hakkını aramak ister. Bu son derece makul ve haklı bir istektir. Devlet bunun için vardır. Kanunların uygulanmasına engel olan durumların ise mutlaka çözülmesi gerekir. Yoksa kişilerin hak ve özgürlükleri korunamaz hale gelir. Bu açıdan bakıldığında başta Twitter olmak üzere internet ortamındaki pek çok platformun bu anlayış doğrultusunda kanunlarımızın uygulanabildiği alanlar haline gelmesi çok önemli. Çünkü Twitter bu alanda tek değil. Yine yakın zamanda YouTube için de benzer bir sebeple engelleme söz konusu oldu. Bu engellemelere neden olan hakaretlerin ve kişilik haklarını zedeleyen her türlü içeriğin kanuni yaptırıma tabi tutulması gerektiği çok açık. Yapılan girişimlerin de bu amaca yönelik olduğu görülüyor. Ancak bu girişimlerin insanların özgürlüklerini kısıtlamayacak yöntemlerle gerçekleştirilmesi herkesin ortak talebi. Gerçek özgürlük ortamının ise tam manasıyla yalnızca Hazreti Mehdi devrinde yaşanacağı hadislerde bildiriliyor. Evet, Twitter dosyamızın sonuna geldik. Haftaya bir başka gündem konusuyla karşınızda olacağız inşallah. Herkese hayırlı akşamlar.